Herkese merhaba. Bırt Kest'in 100. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi öncelikle size bu bölümde neler olacağını anlatacağım. Özel bir bölüm çünkü bu bölüm yani biliyorsunuz. Ama bir dakika ya. Bir dakika. Bir şey oluyor. Bir garip bir şey hissediyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? Aman Allah'ım. Bir şey oluyor, ne oluyor? Gerçeğe döndüm. Piksel pikseldim, hatırlıyor musunuz? Gerçeğe döndüm şu anda, gerçeğe dönüştüm, aman Allah'ım. Evet, buydu. Sürpriz buydu. Artık bundan sonra yeni podcast stüdyomuz burası olacak. Yani isterseniz yüzümü de görebileceksiniz. Tabii istemeyen arkadaşlar, yüzünü görmek istemiyorum diyen arkadaşlar yine Spotify'dan, Apple Podcast'tan oradan buradan dinlemeye devam edebilirler. Hatta YouTube'dan da izlemek zorunda değilsiniz ama biz senin gül cemalini de görmek istiyoruz diyenler için 100. bölümden itibaren böyle bir sürpriz yapmak istedim size. Artık beni görebileceksiniz. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım onu da bilmiyorum. Çünkü sonuçta bir şeyi yüz yüze söylemekle bir mikrofona konuşup sadece sizin için bir pikselin piksel karakterini ağzına oynatması arasında çok fark var. İkisinin etkisi bambaşka oluyor. Artık bundan sonra burada söylediğim şeylerden daha fazla sorumlu tutulabilirim çünkü suratım görünüyor. Ve artık insanlar beni direkt olarak o şeyi söylerken görecekler. O yüzden daha çok dikkat çekecek. Fakat artık böyle yapmak istedim. Artık beni görün istedim. Bir tek sesimi duymanız bana eksik geliyordu. Beni görün de istedim aynı zamanda. Biraz geç geldi çünkü beklenti bir anda çok yükseldi. Ne yapacağımı bilemedim. Bu fikir hep aklımda vardı. Evet ama 100. bölümü özel ekstra konular seçmeye çalıştım. Kafamda böyle bir şeyler eliyorum. Ay onu mu yapsam, onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Şunu mu çağırsam, bunu mu çağırsam? Bir sürü şey geçiyor aklımdan. Bir sürü tilkiler dolaşıyor aklımda. Bir yandan böyle burayı güzel yapmak istedim. Hani biraz göze de hitap etsin falan gibi olsun istedim. Böyle bir sürü şey ve birden böyle nasıl söyleyeyim size? Sude Belkıs terminolojisiyle konuşmak istiyorum. Anksiyete krizantelerine girdim. Şu anda da hala inanılmaz aslında heyecanlıyım ve gerginim. Sanki böyle hayatımda ilk kez video çekiyormuş gibi oldum biliyor musunuz? Böyle çok acayip bir duygu. Bir şeyi ilk kez yapıyor olmak. Böyle titredim resmen. Çok heyecan yaptım. Bu bir yandan iyi bir şey aslında. Çünkü işime karşı sevgimi, tutkumu ve hala ilk günkü gibi İşimi severek yapma isteğimi hiçbir şekilde kaybetmediğimi gösteriyor. Ama öte yandan da dediğim gibi yani bu anksiyete krizanteleriyle baş etmek gerçekten zordu. Artık en son dedim ki lanet olsun bugün çekiyorsun. Bugün çekiyorsun ve bu işi bitiriyorsun artık. Daha fazla uzatmıyorsun. Bir de böyle mükemmeliyetçilik var. İşte santimine kadar her şeyi ayarlamam lazım. İşte her konuyu şöyle şöyle falan filan derken böyle inanılmaz bir nasıl söyleyeyim? Aşırı kontrol etmeye çalışma ve aşırı organize etmeye çalışma hastalığına tutuldum birden. Ama sonra dedim ki Meryem sakin oluyorsun. Bu senin podcast'in. 99 bölümdür bunu yapıyorsun. Ve eminim ki 100. bölümde de güzel yapacaksın. O yüzden shut the fuck up. Saçma sapan hareketler yapmayı bırak. Geç otur kameranın karşısına. Ve yap artık yap. O yüzden böyle hafif bir geç kalış oldu. Lütfen heyecanıma verin. Birazcık beklettim sizi. Hepinizden bu yüzden çok özür diliyorum ama geldim. Sonunda buradayım. Bundan sonra bu şekilde buradayız. Yüz yüzeyiz. Bizim buydu. Beğendiniz mi? Lütfen be. Neyse. Şaka bir yana. Dekorasyonumuzda ufak tefek değişiklikler olabilir zamanla arkadaşlar. Mesela şu kızın bacaklarına değiyorum sürekli ve böyle şey oluyorum. Neyse. Evet. Böyle. Bundan sonra böyle. Beğendiniz mi? Benim çok hoşuma gitti. Bence çok tatlı oldu. Böyle bir de bence farklı bir dinamik katacak. Bizim aramızı iyileştirecek. Pardon. Bizim aramız alışmam gerekecek bu arada. Bu setting'e. Sürekli mikrofona vurduğum için kusura bakmayın şu an ama daha da yakınlaşacağımızı hissediyorum. Ve belki de bugüne kadar benim sadece sesimi bilen, yüzümü bilmeyenler vardı. Onlar da yüzümü görmüş olacaklar. Konuk almak istemedim. Böyle karar verdim yani en sonunda konuk almak istemediğime karar verdim. Çünkü bunun çok özel ve biz bize olması gerektiğini düşündüm. 100. bölüm. Beni 100. bölüme kadar dinleyen insanların... Ya beni 100. bölüme kadar dinleyen insanlarla olan dinamiğimi bir konuğun getirdiği social awkwardness'la baltalamak istemedim aramızdaki ilişki. Yalnız benim verdiğim aşırı önem. Neyse işte arkadaşlar ya böyle sonuç olarak. Birkaç gündür böyle Allah'ım nasıl başlayacağım, nasıl yapacağım falan derken ya hayatınızda ilk kez bir şeye başlarken hep böyle oluyor. İlk YouTube videoma girin bakın. Ne kadar böyle hareketlerimin ne kadar farklı olduğunu, sesimin bile ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Ve son videoma bakın. Artık ağır perdesi yırtılmış. Hiçbir şekilde şey kalmamış. Enseye şaplak göte parmak olmuşuz yani. Aradaki farka bakın anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani şu yaptığımız bizim Birdcast'in birinci bölümünden çok farklı. Öyle ve en sonunda bir de şey de yaptım. Hani şey olur ya. Eline bir metin alırsın, bir kağıt hazırladığın ve sonra kürsüye çıkarsın ve yaparsın o metni ve aslında başka bir şey konuşacaktım ama falan diye böyle birden içinden gelerek farklı ve çok daha duygu yüklü bir konuşma yaparsın. Ben de bütün seçtiğim konuları, 100. bölüm için bütün seçtiğim konuları hayır bunları yapmayacağım falan diyerek kenara attım ve dedim ki Meryemciğim rahat ol, istediğin gibi konuş, spontane olacaksın. Canın ne istiyorsa onu konuşacaksın. Bugün 100. bölüm, bunu kutlamamız gerekiyor. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şöyle salladığımı salladığımı ve köpükler çıkardığımı düşünün tamam mı? Hiç beceremem öyle şeyleri. ASMR. Nice 100 bölümlere... 100 bin bölüm yapıyormuşum. Ölene kadar böyle yaşlanıyormuşum burada falan. 100. bölümümüz kutlu olsun. Çok mutluyum. Siz de karşılıklı yani ne içiyorsanız belki çay kahve içiyorsunuzdur. Belki mango ananaslı fuse tea falan içiyorsunuzdur. Ne içiyorsanız lütfen kaldırın. Aa, çok asitli. İlk kez aldım bu markayı hiç bilmeden. Aa, Sparkle. Hafif şeymiş bu. Hafif köpüklüymüş o yüzdenmiş. Arkadaşlar benim kola, fanta, maden suyu falan filan gibi asitli içecekleri içemediğimi biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Neyse. Ne oldu biliyor musunuz? Dün Fatih'le kahve içmeye çıktık. Ben de normalde şimdi bana... Diyeceksiniz ki. Üfsün de ne saçma salak huyların var. İşte bu hastalıklar da sadece böyle belli kişilerde oluyor niyeyse. Hep böyle dalga geçiyorlar ya işte yok laktoz intoleransı yok bilmem gluten hassasiyeti falan filan. Ne yapayım arkadaşlar yani ne yapayım? Gerçekten de laktoz yani süt ürünleri şişkinlik yapıyor bende. Ne yapabilirim ki şu anda yani? Hani laktoz ürünleri bende şişkinlik yapıyorsa laktozsuz istemeye veya bitkisel süt istemeye, bir de zaten vejetaryenim. İnek sütü içmemiş olmak beni mutlu ediyor. Bitkisel süt istemek gibi bir hakkım yok mu benim? Allah aşkına var değil mi hakkım? Normalde kahveleri bitkisel sütle alıyorum. Bir de kafeinsiz alıyorum. Ve bunu bu seçenek olarak sunan en ve her yerde olan en sık rastlanılan kafe olarak Starbucks var. Normalde işte buzlu kahve alacaksam oradan alıyorum. Bitkisel sütle ve laktozsuz bir şekilde ve rahatça içiyorum. Ne gece çarpıntım oluyor, uyuyamama gibi bir sıkıntım oluyor ne de şişkinlik yapıyor. Bu şekilde hallediyorum bu meseleyi ama birçok kahve dükkanı olduğunu iddia eden yani kahve satıyorsun sen. Kafe. Kafe yazıyor değil mi? İsminde kafe yazıyor. İsminde kafe yazıyorsa nasıl sende laktozsuz kahve olmuyor? Pardon laktozsuz diyorum. Nasıl sende kafeinsiz kahve olmuyor? Bir tane olması, bir paket olması gerekmez mi? Benim gibi anksiyete krizantelerine giren, geceleri kahveden dolayı kahvedeki kafeini kaldıramayan, pussy ass bitchler için. Geceleri uyuyamayan, eli ayağı terleyen, kalbi çarpıntı yapan, sabah 7'ye kadar böyle olan insanlar için. Bir kafeinsiz kahve seçeneğiniz yok mu? Çoğu yerde yok biliyor musunuz? En azından Ankara'da öyle, bilmiyorum İstanbul'da belki vardır ama bence İstanbul'da da çok dikkat edildiğini düşünmüyorum yani. Çünkü adım başı kafe var ve hiçbirinde resmen o kadar iyi kahve yaptığını iddia eden hiçbir yerde böyle bir şeye rastlayamadım. Neden kafeinsiz kafe satmıyorsunuz? Kafeler, Türk kafeleri. Lütfen kafeinsiz kafe satın. Kafeinsiz kafe. Kafeinsiz kahve satın. Bu bir... Sikeceğim ya, yeter. İkincisi de bitkisel süt niye yok ya? Niye yok? Tamam hadi bitkisel süt yok. Okey, anladım. Hayır, anlamadım ya. Niye? Bir dakika, niye anlıyormuşum? Anlamıyorum. Bitkisel süt de yok. Neyse, dedim ki tamam. Gittiğimiz kafede ne bitkisel süt var ne de kafeinsiz kahve var. Ben dedim ki tamam ya, normal latte içmek istiyorum. Neyse, latte içtim. Zaten size anlattığım gerginlikleri yaşıyorum böyle. Çok heyecanlıyım falan böyle. Sanki ilk kez video çekecekmişim gibi bir kalbim pır pır ediyor. İçimde böyle bir sıkıntı var, gerginlik var. Böyle şey yapıyorum, heyecanlanıyorum falan filan derken içtim. İçtim falan, bitirdim. Ve sabahlara kadar uyuyamadım. Sabahlara kadar gözüme uyku girmedi. Ve ben zannediyorum ki başka bir şey var. Her zaman böyle oluyor. Her zaman uzun süre sonra kahve içiyorum, tamam mı? Ondan sonra aynı bu bahsettiğim şeyler oluyor. Ellerim ayaklarım terlemeye başlıyor, soğuk soğuk. Kalbim çarpıyor çarpıyor çarpıyor. Çok kötü hissediyorum kendimi. Böyle çok kaygılı oluyorum. Böyle sürekli evde böyle saçma sapan. Allah Allah, neden oluyor acaba falan diye bir sebep arıyorum. Ve bütün hayatımda yanlış giden her şeyi baştan aşağı sıralamaya başlıyorum. Acaba şundan mı böyle bir şey oldu? Acaba şu mu tetikledi, bu mu tetikledi? Ama günün sonunda özellikle sabah 6'ya 7'ye kadar gözlerim böyle kan çanağı bir şekilde açık kalmışsa diyorum ki gerizekalı, kahve içmiştin o yüzden. Gerçekten kahveye alışık olan insanları bu şekilde etkilemiyor olabilir. Ama beni gerçekten böyle etkiliyor. Üzgünüm. Maalesef böyle oldu bir de üstüne. Ya bir de bu uykusuzluk falan oldu. İyice şey yaptım, heyecanlandım. Dedim ki ya tamam, tamam. Tamam. Tamam, istediğini konuşabilirsin. İstediğini konuşabilirsin. Hiçbir şey mükemmel olmasına gerek yok. Otur ve konuş işte. Zaten dinliyorlar seni. İnsanlar dinlemeyi seviyor falan. Böyle kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Öyle yani, sonuç olarak böyle biraz heyecan yaptım. Biraz heyecan yaptım. Bu arada ya, bir tane böyle soundboard almak istiyorum. Böyle osuruk efekti, zart efekti, zurt efekti. Bir de ama keşke yakınlaştırabilsem şöyle Dalsım gibi, Street Fighter'daki Dalsım gibi kollarım uzansa ve böyle lensi yaklaştırabilsem ve zoom yapabilsem önemli anlarda ya. Şu an bunun çok büyük eksikliğini hissettim, biliyor musunuz? Neyse, bu daha ilk bölüm. Artık bölümler ilerledikçe değişik, daha gelişmiş şeyler yapacağım. Daha teknolojik editler olacak. Enteresan şeyler gelecek karşınıza. Podcast'imiz büyüdükçe. Bana gelen mesajları sürekli okuyorum. Instagram'dan falan gelen mesajları. Sonra podcast altındaki YouTube'daki yorumları falan okuyorum. Zaman zaman Apple Podcast'ten falan filan da şey yapıyorum, bakıyorum yorumlara. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. O kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki bu beni motive ediyor da. Yani mesela diyorsunuz ki bilmiyorsun ama sen benim arkadaşım oldun falan gibi. Aslında ben bu hissi çok iyi biliyorum. Çünkü benim de böyle hissettiğim podcastler oluyor. Benim de böyle hissettiğim içerik üreticiler oluyor. Bilmiyorlar ama arkadaşız falan gibi. O yüzden o hissi çok iyi biliyorum. Çok iyi tanıyorum. Ve bilmiyorum, galiba ben de öyle hissediyorum bu arada ya. Karşılıklı yani. Niye biliyor musunuz? Mesela bir hafta podcast yani iki hafta, en fazla iki hafta zaten arayı açtım diye hatırlıyorum. Bir kere sanırım burun ameliyatımdan dolayı birazcık uzamıştı o ara ama en fazla iki hafta açıyorum arayı ve iki hafta açınca o kadar çok konuşmak istediğim şey birikiyor ki sanki böyle haftada bir konuşmam gereken bir küçük bir topluluk, arkadaş topluluğu gibi hissediyorum ve of, inanılmaz güzel bir şey ve inanılmaz mutluluk verici bir şey benim için. Ve biliyor musunuz, hiçbir zaman ben ya bu konularda çok iyi değilim. Mesela bu konular derken şunu kastediyorum bu arada. Ben hayatım boyunca ne istediğini, ne yapmak istediğini tam olarak bilemeyen bir insan oldum. Çünkü benim İçimdeki yaratıcı enerjiyi dışa vurabileceğim kaynaklar çok sınırlı. Yani dışa vurabileceğim mecralar çok sınırlıydı. Ve zaten bu kadar gelişmemişti de ne internet ne benim ilgi alanım olan şeyler. Gelişmişse bile benim erişimim doğrudan yoktu. Küçük bir şehirde doğup büyüdüm, Türkiye'nin küçük bir şehrinde doğup büyüdüm yani. O yüzden tamam evet işte lisede başlamıştım ben. Ortaokulda lisede tanıştım YouTube'la ve her zaman böyle işte video editing bu tarz şeyleri sevdiğimi biliyordum. Ama çizim yapmayı da seviyordum. Ve yazmayı da seviyordum. Çizmeyi seviyordum, yazmayı seviyordum, okumayı seviyordum. Ama bütün bunlarla ne yapacağımı bilemiyordum biliyor musunuz? Yani ne yapacağım bütün bunlarla? Bütün bunları kullanabileceğim nasıl bir iş var? Mesela bazen şey diyordum. Çizgi filmleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum hala bu arada. Çizgi film tüketmeyi de, üretim süreçlerini öğrenmeyi de çok seviyorum. Zaten o yüzden çizgi film animasyon okudum ama bu iş gerçekten beni çok mutlu etmeye başlayınca onu böyle bir dondurdum diyeyim size. Ama hala çok sevdiğim bir şey. Hala çok büyük tutkularımdan biri. Ama mesela ben ilkokulda, ortaokulda ben çizgi film yapmak istiyorum dediğimde suratıma öğretmenler ya bir de yapıyor bunu yani gerçekten öğretmenler. Suratıma ya gülüyorlardı ya da gerçekçi bir hedef olmadığını söylüyorlardı bunun. O zaman da sanki daha gerçekçi bir hedef koymalıymışım gibi hissediyordum. Moda tasarımcısı falan diyordum. Oysa ki benim hiçbir şekilde ilgilenmediğim bir şey ama hani çizim var, işte yaratıcı enerji var. Bir şeyler ve böyle demek zorunda kalıyordum ve hiç alakam yoktu aslında. Bilmiyorum işte öyle ya ne yapacağımı hiç bilemiyordum ve başladığım hiçbir şeyi bitiremiyordum. Bir şeyler yazmaya başlıyordum, bitiremiyordum. Bir şeyler çizmeye başlıyordum. Bir proje, çok büyük bir şey. Diyordum ki ben bunu bitireceğim, bastıracağım. Hiçbir şekilde bitiremiyordum. Sonra işte çizgi film animasyona başladım, bitiremedim. Bitirdiğim tek şey öğretmenlik oldu. Onu da zaten yapmak istemedim. Yarım yamalak yaptım ve bıraktım. Hayatımda hiçbir şeyi tamamıyla yapmış ve bitirmiş gibi hissedemedim hiçbir zaman. Her şey yarıda kalıyordu ve bu beni çok mutsuz ediyordu. Çünkü çok tatminsizlik yaratıyor insanda. Ben niye yaşıyorum ki yani hiçbir boku beceremiyorsam, hiçbir şey yapamıyorsam, hiçbir şey bitiremiyorsam, sonuna erdiremiyorsam ben ne yapıyorum yani ne amacım ne benim bu hayattaki falan gibi düşüncelere gark oluyorsunuz. Hayatımda hiçbir şeyin 100. bölümüne gelmemiştim ben yani hiçbir şey hayatımda 100 kere yapmamıştım. Ağlamaya başlamışım. Aa bu arada duygusallaşmasın ortam çok diye. İşte tam burada mesela soundboard'um olsa osuruk sesi verebilirdim. Anlatabiliyor muyum? Veya böyle çok değişik bir kahkaha falan ayarlayacağım arkadaşlar merak etmeyin. Neyse. Sonuç olarak hiçbir şeyin 100. bölümünü yapmamıştım. Hiçbir şeyin 100.sünü bile yapmamıştım. Bilmiyorum ya. Mesela bir çizim sayfası açmışımdır. Orada bile 100. çizimimi yapmamışımdır. 100. gönderim yoktur. O yüzden herhangi bir şeyin 100.sünü yapmış olmak, bir podcast serisine başlamak ve bu podcast serisini 100. bölüme ulaştırmış olmak benim için gerçekten çok önemli bir mil taşı diyeyim size. Yani bir an mutlu oldum yani gurur duydum gerçekten böyle bir şey yaptığım için. Ya belki birçok insanı çok şey ifade etmeyen çok yan bir kanal falan ama bilmiyorum ya. Ben hayatımda ben gerçekten ne bileyim işte bir işe yaramış, insanları mutlu etmiş, karşılığında mutlu olmuş ve bir şeyler başarmış hissediyorum ya. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Bu yüzden bilmiyorum ya. Çok keyifliyim işte. Acayip keyifliyim ya. Üf. Bir yandan çok heyecanlıyım ama bir yandan acayip keyifliyim. Umarım böyle güzel devam eder ya. Gerçekten çok seviyorum burayı. Çok çok seviyorum ve bilmiyorum şu an hiç bitsin istemiyorum. Merak etmeyin ya. Yani bir süre daha buradayım. Hiçbir yere ayrılacağım yok yani arkadaşlar. Merak etmeyin. Bugün jinekoloğa gittim. Konuyu değiştirme şeklim nasıldı arkadaşlar? Jinekoloğa gittim ve jinekolog, yani eğer düzenli kontrollerine giden bir kadınsanız ki yapmanız gerekiyor arkadaşlar ya. Yılda bir en azından kontrole gitmemiz gerekiyor. Neyse, aranızda gidenleriniz varsa rutin olarak ve belli bir doktor olmayanlarınız, benim yoktu mesela. Hep böyle saçma sapan farklı farklı insanlara gidiyordum. Nerede yaşıyorsam artık, nereye taşındıysam orada bulduğum birine gidiyordum ve bak ilk başta şundan şikayet ederek başladım. Böyle aklıma geldi ve yazmak istedim. Ben artık mesela bir şeyleri yazarken bile artık çünkü çok çekinmeye başlıyorum. Çünkü insanlar beni asla anlamıyor. Yani insanlar çoğaldıkça mesela artık okuyan insanlar çoğaldıkça anlamayan insanlar da çoğalmaya başlıyor. Ben anlaşılmadığımı hissedince normalde buna benim tepkim çok normal olmalı. Çünkü herkes beni anlayacak diye bir şey yok. Ama bilmiyorum yani herhalde ben kendimi çok rahat ifade ediyorum. Nasıl olsa insanlar beni tanıyor, anlarlar diye böyle çok rahat ve teklifsizce ifade etmeye çalışıyorum kendimi. Bunun sonucunda kendimi iyi açıklayamıyorum insanlara ve o yüzden anlamıyorlar, anlamadıkları. Yani böyle bir arada bir problem oldu kesin. Ya insanlar birazcık mallar, çok hızlı hızlı okuyorlar ve çok dikkatleri dağınık ve anlamak istemiyorlar. Nasıl anlamak istiyorlarsa öyle anlıyorlar. Ya da ben gerçekten insanları beni çok iyi tanıyorlar zannedip kendimi çok kötü anlatıyorum insanlara. Yani kendimi ifade ederken çok rastgele şekilde dikkat etmeden ifade ediyorum herhalde ki türlü anlaşamıyorum insanlarla. Ve buna alışmam gerekiyor dediğim gibi. Çünkü insanlar çoğaldıkça, takip edenler çoğaldıkça böyle şeyler olacaktır. Bunlar çok normal yani. Yani hani milyonlarca takipçisi olan insanları da bu yüzden bence bu bir sabır testi de aynı zamanda. Çünkü çok fazla salak insanla muhatap olmak zorunda kalıyorlardır bence. Okudukları mesajlardan, yorumlardan falan filan. Ben çok mesela rastgele bir yerlere giriyorum ve çok fazla salakça şey görüyorum yani. Çünkü sonuçta internette muhatap olduğunuz insanları bu salak ya bunu almayayım falan diye seçmeye ayırma şansınız yok yani. Herkes nasılsa öyle sonuçta. Seçemiyorsunuz. Şey dedim, tamam mı? Şimdi ben randevu alırken telefonda hangi bölüm diye soruyorlar ve jinekolog dediğimde, jinekoloji dediğimde karşı taraf şöyle diyor. Kadın doğum mu? Ne diyeyim şimdi ben buna, şey mi diyeyim? Hayır, jinekoloji falan mı diyeyim? Evet, kadın doğum diyorum ve o şekilde randevu alınıyor. Kadın doğum. Yani kadın hastalıkları ve doğum olduğunu biliyorum bölümün adının. Fakat kadın doğum diye geçiyor işte. Yani randevu alırken kadın doğum diye geçiyor. Orada sekretere sorduğunuzda kadın doğum bölümü diye soruyorsunuz. Kadın doğum diye tabelalar, kadın hastalıkları ve doğum diye şey yapıyor. Yönlendiriyor sizi. Yani jinekoloji kelimesinden daha çok halk arasında daha çok bilinen kadın doğum kullanılıyor. Ve ben bir kadınım ve ben doğurmadım ve doğurmuyorum ve doğurmayacağım. O yüzden kadın doğum olması benim çok komiğime gidiyor ve ben bunu paylaştım insanlarla. Ve şöyle tepkiler geldi. Ben dedim ki üf ya kadın doğum olması çok salakça değil mi? Düşünsenize ya ürolojinin erkek ve boşaltım. Böyle bir şey geldi aklıma. Yani nasıl kadın hastalıkları ve doğumsa jinekoloji polikliniğinin işte genel adı, daha çok halkça bilinen kullanılan adı. Üroloji de düşünsenize erkek hastalıkları ve boşaltım. Tam evet anlıyorum biliyorum. Kadınların da çünkü boşaltım sistemi var. Çişlerini boşaltıyorlar falan. Ama işte ya yani mesela erkeklere şey diye bakılmıyor mesela sperm bankası diye bakılmıyor değil mi? Böyle dehümanize edilmiyorlar ama ben bir kadın olarak mesela doğurmamayı seçen bir kadın olarak şey diyebilirsiniz böyle çok fazla mikroagresyon, çok boş şeylere takılıyorsun. Okey boş olabilir gerçekten. Ama rahatsız etti yani böyle bir an kadın mesela ben jinekoloğa gitmek istiyorum diye. Jinekolog yani çok aşırı zor bir kelime değil ya bu insanlar. Gerçekten halkımız yani isteseler ne kadar zor şeyleri öğreniyorlar yani. Ayetel Kürsü'yü, Amene Resulü'yü ezbere bilen halkımız jinekolojiyi mi okuyamayacak yani? Neyse. Biliyorsunuz zaten yani devletin politikaları da belli. Üç çocuk falan yani. Doğuran kadın daha kutsal oluyor. Anne olan kadın daha çok insan birey yerine koyuluyor. Doğurmayan kadına mutlaka bir gün doğuracakmış gözüyle bakılıyor falan. Ya böyle şeylerden şikayet etmek bence doğurmak istemeyen, doğum aracı olarak görünmek isteyen, yani kadın doğum. Ya bununla doğumla bir işi olmayan bir kadın için gayet geçerli sızlanmalar bence yani. Ben niye bu şikayetimi, bir şey olacağı da yok, bir şey de istemiyorum. Mesela devlet bu konuda bir aksiyon alsın ve kadın doğum yasaklansın falan demiyorum yani. Sadece kendi halimde böyle hafifçe bir mızmızlanma, şikayetlenme, sızlanıyorum yani. Bir de zaten hesap kapalı, oradaki içerideki insanlara mızmızlanıyorum. Yalnız o bölümün asıl adı kadın hastalıkları ve doğumdur. Halk arasında kadın doğum diye geçer. Bravo. Ben bunu hiç düşünememiştim, bilmiyordum. Çok teşekkür ederim. Bir de mesela erkek olur ya bazen bunları söyleyenler. Yani bir de bütün bunların üstüne mansplaining yersin yani. Gayet sakin ve kibar bir şekilde kibarlığımı ve sakinliğimi koruyor. Ya siktir git demeyerek. Sadece okuyarak yetindim mesela o cevapları. Bence çok gelişme var bende ya. Yalnız o kadın doğum diye geçmiyor zaten. Kadın hastalıkları ve doğum. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Halk arasındaki ismidir yani. Aslında jinekoloji. Jinekoloji Yunanca'da bilmem Farsça neydi ya? Latince'de bilmem neden gelir. Böyle şeyler okuyunca var ya, şöyle oluyorum bak. İçimden böyle yapmak, ya cırlamak istiyorum yani, sadece cırlamak geliyor içimden böyle. Ama dedim ki Allah'ım sakin olacağım. Sakinim. Tamam, sakinim. Ve şey diye düşündüm, Meryem, kendini hiçbir zaman karşı tarafa istediğin gibi anlatamayacaksın ve onlar da hiçbir zaman senin istediğin gibi seni anlamayacaklar. Bu olay kontrolümüz dışında. Mutlaka birileri seni yanlış anlayacak ve buna alış artık ya. On binlerce takipçim var. Alış artık şuna, geri zekalı. Ama alışamıyorum ya. Alışamıyorum. Bende böyle bir hastalık var ya. İnsanlara böyle açıklama yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Oysa ki ne gerek var ya? Geç işte, geç, anlamayacak seni o yani. Öyle sızlandım yani kendimce. Bir de şey dedim mesela. Çocuk yapmak istiyor musunuz? Çocuk yapacak mısınız? Ah, yapmayacağım. Neden? Ya bir doktor bunu sorduğunda benim böyle cinlerim tepeme çıkıyor. Sana onu mu anlatayım şimdi oturup? İstemiyorum çocuk yapmak yani. Bu yaşlarda düşünmez misiniz falan? Hayır, düşünmüyorum. İstemiyorum çocuk yapmak yani. İstemiyorum çocuk yapmak. Bunu açıklamak zorunda bırakılmaktan nefret ediyorum ya. Ben de bundan sonra var ya, çocuğu olanlara soracağım. Çocuk yapmış olanlara. Çocuk istiyorum, çocuk düşünüyorum. Neden? Çocuk yaptık. Niye? Böyle oturacağım, dinleyeceğim insanları, böyle mazeretlerini sıralasınlar diye çocuk yapmak için. Çocuk yaptım çünkü işte yaşlandığımda beni baksın istedim. Evde gürültü olsun istedim. Ev ailemize büyüye daha eklensin istedim. Canım çok sıkılıyordu. Hayatımın amacı yoktu falan. Böyle cevaplar duymak istiyorum ben de. Yani insanlar nasıl bana soruyorsa ben de insanlara sormak istiyorum. Niye çocuk yaptınız? Bazen anneme bile soruyorum, biliyor musun? Anne, neden çocuk yaptın bu kadar fazla ya falan diye böyle. Ya insanlar nasıl beni garipsiyorsa ben de artık aynı derecede insanları garipsemek istiyorum. Anlatabildim mi? Çok felsefik oldu. Neyse. Ondan sonra şey dedim mesela. Ya erkekler söz konusu olduğunda genital estetik reklamları yapılıyor mu? Mesela üroloji polikliniklerinde, özel poliklinikse, şeyse eğer, özel hastaneyse. Pipinizin boyunu 15 santim uzatın. Taşakları toparlayın falan diye böyle ameliyat reklamları çıkıyor mu? Ama kadınlar için çıkıyor ve bu çok cinsiyetçi ve korkunç ve çok distopik bir durum bence. Ve bundan şikayet edince bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiçbir şey, aslında şey yapmak gerekiyor. Hiçbir şeye kafa takmayıp istediğin gibi ifade etmek gerekiyor ama işte şey yapamıyorum. Çok sıkıyor beni, canımı sıkıyor artık insanların beni anlayamaması ve verdikleri tepkiler. Çok canımı sıkıyor gerçekten. Neyse, bir de arkadaşlar bazı jinekologlar, Allah'ım, bunu ben nasıl anlatabilirim acaba erkek takipçilerime, erkek dinleyenlere? O kadar özensiz ve dikkatsiz davranıyorlar ki jinekologdan çıktığınızda violate edilmiş gibi hissediyorsunuz böyle. Yani sanki biri size çok böyle vücudunuzu hırpalamış gibi çok kaba davrandığını hissediyorsunuz. Bütün gün aklınızdan çıkmıyor böyle nasıl canınızı acıttığı falan. Çok canınız yanıyor yani. Bıçaklanmış gibi hissediyorsunuz yani öyle anlatabilirim. Ve bu histen nefret ediyorum gerçekten. Yani bence daha nazik davranılmalı kesinlikle. Ne olursa olsun istediğin kadar ya sonuçta bu senin işin istediğin kadar zor bir veya stresli bir iş olsun. Nazik davranman gerekiyor çünkü çok kötü bir his o. Yani çünkü senin en savunmasız halin sonuçta doktora kendini teslim ediyorsun. Doktor orada böyle eti senin kemiği benim gibi bir durum oluşuyor. Yani sonuçta seni muayene edecek ve hastalığını bulacak eğer hastalığın varsa falan. Ya da rutin kontrolse bile sonuçta bir sürü prosedür var. İşte testler falan filan. İşte farklı farklı uygulamalar, bir sürü şey var ve nazik davranılmadığında gerçekten insanı çok böyle örseliyor bu yani anlatabiliyor muyum? Böyle çok canınız yanıyor ve o can yangısı bütün gün içinizde böyle bu şurada şöyle kursakta o can yangısı kalıyor yani. Çok üzücü bir durum bu gerçekten. Mesela dişçiye gittiğinizde bu olmuyor çünkü iğneyle uyuşturuyor ki onun bile acısı bazen kalıyor. Üzüyor insanı yani. Ama bu gerçekten yani çok dikkatli olmaları gerekiyor işlerinde bence. Bıçaklıyorlar ya resmen insanı. O kadar üzülüyorum ki. Mesela ben işimi kötü yapsam en fazla ne olur? Videolarım izlenmez veya en fazla ne olur? İnsanlara kötü şeyler söylerim ve bazı insanlar bundan etkilenir ve belki ya özellikle etkilenmeye çok açık yaşta olan veya öyle bir zihin dünyası olan insanlar kötü etkilenip belki de benden kötü örnek alabilirler bazı şeyleri ama mesela en kötü, gerçi bu daha kötü. Ama bu olur mesela ben kötü bir şey, kötü bir işimi kötü yapsam veya özensizce yapsam. Siz de beni izlemeyerek cezalandırırsınız ama bu insanlar işlerini kötü yaptığında ya şimdi hiç zaten doktorların hayatı çok zor ve çok stresli. O yüzden ben de ekstradan kötü şeyler söylemek istemiyorum ama bilmiyorum ya bence böyle durumlar çok insanların savunması hissettiği durumlar ve bence çok dikkatli olunması gerekiyor. Şükürler olsun ki sonunda gerçekten çok nazik, çok tatlı, çok kibar, çok harika bir doktor bulabildim. Ve mutlu ayrıldım oradan. Çok mutlu hissettim kendimi çıkarken yani. Öyle ya işte. Kadınlığın zor yanlarından birini daha öğrendiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi. Birazcık da eğlenelim bence. Eğlenceli bir şeyler yapalım. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Karşıma çıkan birkaç tane TikTok ve Reel yorumlayacağım. Bence bugün için çok ideal bir plan bu. Şimdi bir video gördüm. TikTok'ta bir kız bir şeyler yapıyor. Bir şeyler sipariş ediyorlar kızdan ve bu şekilde para kazanıyor. Ne olduğunu tam anlayamadım ama böyle başörtülü bir kız ve sanırım sattığı şeylerden dolayı mı artık dizaynlarından dolayı mı başka bir şeyden dolayı mı linç edilmiş. Niye linç edildiğini de bilmiyorum. Ama inanılmaz corny bir video çekmiş tamam mı? Linç edildiği için. Şimdi ben kendisini linç etmek istemiyorum. Linç etmeden olabildiğince kibar ve nazik davranarak ona. Aslında ne kadar yanıldığını anlatmaya çalışacağım. Beraber izlemeye başlayalım isterseniz.
Kumarla kazansaydım daha az hakarete uğrardım biliyorum.
Kazanırsan daha az hakarete uğruyorsun? Manyak mısın sen ya? Allah Allah.
Eskiden sosyal medyada sadece kapalı bir kadındım. Şimdi ise Müslüman bir kadınım.
Timahş yayınları Hazreti Muhammed'in yaşam öyküsü. Genelde nasıl söyleyeyim size böyle işte bilgi evi gibi yerlerde veya yani böyle bir yerlere dokundurmadan edemeyeceğim işte çeşitli cemaatlerin falan okullara veya bu tarz saydığım yerlere yolladıkları anlaşmalı yayın evleri falan olur. Onlardan yani böyle çok raflarda çocukların kitap raflarında çok gördüğüm kitaplardan biriydi bu. Onu anlatmak istedim ve bence de kızın yaşına da çok uygun bir kitap değil. Bence kız daha büyük yani. Bu kitap bence ortaokul seviyesinde bir kitap. Ortaokul lise seviyesinde. Evet, belki de bir peygamberin yaşama öyküsünü çocuklar çok, yani bilmiyorum, ilgilerini çekerek okumayacaklardır belki. Ama yaşına çok uygun bir kitap olmadığını söylemeliyim. Çünkü lise, üniversite gibi gözüküyor bu kız bence.
Son 2 günde din tüccarı ilan edildim. İnsanlar ürünlerime kahkahalarla güldüler.
Girl, yani acaba kaç kişi, yani niye böyle bir şeyden bu kadar linç edildiniz? En fazla birkaç tane nefret yorumu almıştır bence. Yani din tüccarı niye ilan edilesin? Böyle şey satıyor sadece. Sweatshirtler falan satıyor. Üstlerinde de kendi dizayn ettiği bir çizimler var. Ama yani hani çizimler çok basic çizimler. Bence çok basit çizimler olduğu için bence linç edilmiştir diye düşünüyorum. Din tüccarı iddia edildiğini, din tüccarı ilan edildiğini iddia ediyor ama.
Özgürlüğü en çok savunanlardan küfürler yedim.
Şunu yapma işte. Şunu yapmayın işte ya. Yani sen hem etiketlenmemek, yaftalanmamak, ayrımcılığa uğramamak istediğini söylüyorsun ama bunu yaparken de başkalarını ötekileştiriyorsun yani. Çok üzücü. Özgürlüğü en çok savunanlardan yemiş küfür. Yani nereden biliyorsun mesela özgürlüğü en çok savunanlar olduklarını falan?
Biliyorum, insanların nefreti bana değil, temsil ettiklerime. İnsanlar...
Ya üzücü yani, ağlamış falan yani. Kimsenin böyle linç edildiği için ağlamasını falan istemem ama sana değil, temsil ettiklerini falan derken yani hepimiz temsil edildiklerimizden dolayı böyle davranılıyoruz zaman zaman internette. Yani bir tek mesela bazen karşı tarafı göremeyebiliyoruz. Bence burada çok tek taraflı bakılmış yine. Olabildiğince kibar davranmaya çalışıyorum ki sonra yarın bir gün bana da ya işte bu da beni linç etti falan demesin diye. İnsanca düzgünce açıklamaya çalışıyorum. Yani sana nasıl temsil ettiklerinden nefret ediliyorsa, ki bence bir kısmını da yanlış anlıyor olabilirsin, sen yargılıyor olabilirsin. Ben de mesela aynı şekilde temsil ettiklerimden dolayı çok nefret edilebiliyorum. İnternette veya dışarıda, sokakta. Yani bu ülkenin %50'si çok farklılaşıyor, %50'si çok farklılaşıyor ve %250 de birbirine böyle sürekli bir itiş kakış, böyle zaten çok aşırı bir kutuplaşma siyaseti olduğu için insanlar böyle birbirine girsin diye sürekli bir, ya sürekli insanları birbirine karşı fiştekleyen bir sistemin parçası olduğumuz için yani bu nefretten nasibini alan tek kişi sen değilsin yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani senin suçladığın taraf da bu nefretten nasibini alıyor aslında. Bu nefrete hiç gerek yok. Ama maalesef oluyor. Olacak da. Neyse. Çünkü orada çözülmesi gereken başka şeyler var yani. Bir tek nefret etmeyelim, dünya barış ve sevgiyle dolsun diyerek olacak şeyler değil. Çünkü çok fazla haksızlık var.
İnsan.
Aa, kedisi de tatlıymış bence. Ama dizaynın çok basic yani. Üzgünüm, bunu söylemem lazım. Bunda bir şey yok ki. Bana da mesela, ben de bir gün bir kazak tişört bassam, dizaynı basic olsa ve insanlar beni bu konuda dalga geçseler, linç etseler, üzülürüm çünkü çok gerçekten gurur kırıcı bir durum yani. Çok severek yaptığınız bir şeyin böyle bir tepki alması falan ama yani internet olur böyle şeyler. Olacaktır da.
İnsanlar yüreğinde din olan bir insanı samimi bulmuyorlar bu dönemde.
Ya saçmalama, çok banalsın. Alakası yok.
Hatta belki korkuyorlar benim gibi insanlardan. Ben ise yaratılımı bilmeden yaşamaktan korkuyorum. Babam bu işe başlamadan önce söyledi. Pelin, hakarete uğrayacaksın. Pelin, önceki işinde seni öven insanlar şimdi ayaklarıyla seni ezecekler. İnsanlardan gerçekten bu kadarını beklememiştim.
İnsanları ne sanıyorsun Pelin? Pelin, insanları ne sanıyorsun? İnsanlar o kadar iğrenç olabiliyorlar ki yani sen de görmüşsün işte. Maalesef böyle. 5 yıldır, hatta 5 yıldan fazladır sosyal medyadayım. 5 yıldır bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışıyorum. Ne yani, türlü türlü insan var. Gözünü seveyim ya. Haber de mi okumuyorsun hiç? Manyak dolu ortalık yani. İnsanlara şaşırmamamız lazım bu kadar.
İçimi huzurla dolduran tek şey cahiliye döneminde peygamberimize
Lütfen yapma şunu. Bazen ben de şey diyorum kendi kendime, tamam mı? Ah. Beni John of Arc'ı kazığa bağlayıp yaktıkları gibi kazığa bağlayıp yakmak istiyorlar. Hayır ama ben o yenilmeyeceğim falan diye böyle triplere giriyorum bazen. Aynı öyle bir tribe girmiş cahiliye döneminde işkenceler falan filan.
peygamberlerden. Ben de bir pay aldım gibi hissediyorum. Şüphesiz. şüphesiz her zorlukla bir kolaylık vardır. Her zorlukla bir kolaylık.
Ay çok komikti, üzgünüm, çok özür dilerim. Bir tane daha video var. Bu videoda nasıl biliyor musunuz? TikTok'ta bayağı bir şey oldu bu. Hatta ben Instagram'da da gördüm. Şöyle bir akım. Bir kadın tam böyle evlilik yüzüğünü, evlilik teklifi yapılıyor. Tam yüzüğü parmağına geçirecek ev işi yaptığını görmeye başlıyor. İşte bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor, bir yerleri katlıyor, bir şeyleri katlıyor, bir yerleri temizliyor. Yüzüğe böyle dikkatli dikkatli bakıyor. Yine temizlik, yemek, ev işi, hamilelik, çocuk bakımı, bu tarz şeyler görüyor ve yüzüğü bırakıp gidiyor. Sonra erkekler bunu çok eleştirdi, tamam mı? Çünkü çok rahatsız oluyorlar böyle şeylerden, biliyorum. Evlenmezsen ev kendi kendini mi temizler? Tabii ki evlensen de bekar olsan da işte ev işi yapacaksın, bilmem ne olacak, falan olacak, filan olacak. Sanki temizlik yapmıyorsunuz. Dumbass fucking bitch. Yani şunu an, yani neyse. Gerçekten sakince ve düzgünce açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Evlendiğinizde eğer gerçekten kadın erkek eşitliğine inanan ve sizinle ev yardım etmesi değil, iş bölümü şeklinde bir mantıkla yaklaşacak olan bir kocanız yoksa, maalesef bu işin mental yükü de dahil birçok şey sizin üzerinize kalıyor. Çünkü bir taraf dışarıda çalışıyor diye öbür taraf aslında bütün ev işlerinden ve evdeki bütün sorumluluklardan azade olmuyor, ama böyle bir anlayış var. Geleneksel evlilik ve ataerkil sınırlar içerisinde evlenme anlayışında. Oğlum yapma lütfen. Ve maalesef birçok evlilikte kadına daha fazla yük kalıyor bu yüzden. Yani bekarken evini temizlemek, yemeğini yapmak, bulaşık yıkamak, çamaşır yıkamak, bunun gibi şeyler tek kişilik şeyler oluyor. Ve canın istemediğinde yapmıyorsun. Ama iki kişi olduğunda ve o evin belli bir düzeni olduğunda, o evde yaşayan insanların belli bir rutini olduğunda, eğer canın istemediği gün yapmazsan evin düzeni bozulmaya başlıyor. Evin rutini bozulmaya başlıyor. Yani evli iki insanın canları istemediğinde yemek yapmaması ve evin hiçbir işine bakmamasıyla bekar bir insanın canı istemediğinde kendi kafasına göre bir şeyleri yapmaması arasında çok büyük fark var. Bir kere bunu anlamıyorlar. Bunu çok böyle şey yapıyorlar. Üstten bakıyorlar ve aslında çok da yüzeysel yaklaşıyorlar. İkincisi de şu. Yani çocuk doğurduğunda da bu böyle oluyor. Bunu hiç mesela hesaba katmıyorlar. Çocuğu emzirmek zorunda olan kadın. Yani erkeğin memesinden süt gelmediğine göre emzirmek zorunda olan kadın. Zaten kadın taşıyıp 9 ay doğuruyor. Birçok şeyine kadın koşuyor. Hatta geçen bir video daha çıktı. Kadın sabaha kadar çocuğu bakıyor. Erkek sadece böyle gözlerini açıyor, sonra tekrar kapatıyor. Kadınlar bunu eleştirdi diye, aman Allah'ım da adam çalışıyormuş da onu yapıyormuş da bunu yapıyormuş da, sonradan adamın karısı açıklama yaptı işte. Evde kedilerimiz, köpeklerimiz var, başka çocuklarımız var, onlara da bakıyor bilmem ne falan filan diye. Bizim Türk erkekleri ama şöyle savunuyorlar. Yani adamın ev işleri yaptığını, yemek yaptığını, temizlik yaptığını falan düşünmüyorlar tabii ki. Bütün gün dışarıda aşırı zor bir işte çalışıyor. Bir tane video var ya, adamlar böyle çamurlar içinde kalmışlar, bir mekanizmayı döndürmeye çalışıyorlar falan. Hemen öyle düşünüyorlar. Böyle aşırı ağır ve zor bir iş yapıyor ve eve geldiğinde tabii ki dinlenecek, uyuyacak. Bir kere bu yorum yapanlar 3 yaşında gibi gözüküyorlar. Çünkü evlilik ve çocuk bakımı böyle bir şey değil arkadaşlar. Dolaylı yoldan birçok kez çocuk baktım, çocuk bakımına şahit oldum. Yani çocuk bakmak, tın tın tın, Sims gibi birisi eve gelir, yatar ve diğeri de bir sabaha kadar çocuğu bakar. Böyle bir şey değil yani. Yeri geldiğinde İşe de gitsen, çalışmış da olsan, ki annenin babanın çalıştığı ortamda ne oluyor peki mesela? O çocuğa bakmanın yine genelde annenin yükümlülüğü oluyor. Bütün gün çalışırsın, ondan sonra gecenin bir vakti çocuk kusar ve o kusmuğu temizlersin yani. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Ya da karın hastadır veya karın o gün gerçekten çok zor bir gün geçirmiştir. Gece sen bakarsın, sen uyutmaya çalışırsın, sen mamasını yedirirsin. Yani zaten bence karı koca olduktan sonra eğer eşek değillerse belli bir kısmı bu erkeklerin, yani bu fikri savunan erkeklerin belli bir kısmı bunu anlayacaktır zaten. Ama şu an için o videoyu görüyorlar ve bu yorum çok daha kolaylarına geliyor. Veya işte bu kadının yüzük taktığında temizlik yaptığını hayal ettiği videoyu görüyorlar ve canım tekken de yapıyorsun zaten falan diyorlar. Oysa ki öyle olmuyor. Yani evlilik, eğer karşınızdaki insan size bir kadın olduğunuz için, bir insan olduğunuzu düşünerek saygı duymuyorsa, cinsiyetçi yaklaşıyorsa evlilik kurumuna, evlilik gerçekten aşırı ataerkil bir şey maalesef. Yani haklarınızı, sınırlarınızı, kendi benliğinizi, kendi konforunuzu korumak için bir kadın olarak inanılmaz çaba sarf etmeniz gerekiyor. En feministim diyen erkeği bile bazen bir çeşitli konularda uyarmanız gerekiyor yani. Bazı şeyleri anlayabilmesi için. Bir de bunun misyonu da yükleniyor üstünüze aniden. İnanılmaz ataerkil bir şey olduğu için geleneksel olarak, yani evlilik erkeğe daha çok yarayan bir şey olduğu için bu zincirleri kırmak çok kolay değil ve herkesle de kolay değil. O yüzden evet, yani o yüzüğü taktığında eğer aranızda bu dinamikleri açık açık konuşmadıysanız, belli şeylerde anlaşmadıysanız, evet abicim, bulaşık da yıkayacaksın, yemek de yapacaksın, çocuk da doğurup bakacaksın. Senin hayatın daha zor olacak bir kadın olarak. Bu bir gerçek yani ya. Bunu görmezden gelip evlilik ve aşırı ütopik bir şey. Tabii erkeğe diyorlar ya, bekara karı boşamak kolay. Gerçekten öyle. Bir erkek için evliliği övmek, evliliği tavsiye etmek, evliliğe özenmek, evliliği... Canım ne olacak ki ya? Tekken de yapıyorsun zaten, çiftken de yaparsın yani. Ne o, ne var? Gibi açıklamak böyle şeyleri çok kolay. Ama kadınlar için öyle değil. O yüzüğü takınca sana jenerasyonel ve yüzyılların, binyılların, tarih boyunca süre gelmiş her şeyin bir anda sorumluluğu yükleniyor. Bir anda bazı şeylere hakkın olmayı veriyor mesela ya. Mesela benim evli bir kadın olarak yumurtalıklarımı dondurmama devlet izin vermiyor. Ben sadece embriyo dondurabiliyorum. Yani kocamdan yaptığım çocuğu dondurabiliyorum. Mesela yumurtalıklarımı kendi başıma, ya kocamdan başka biriyle çocuk yapacağım anlamına gelmiyor bu. Ama sadece kendi yumurtalıklarımı dondurma hakkım yok mesela Türkiye'de benim. Ne yapacaksın kardeşim, yumurtayı başka birine mi kullanacaksın falan diyorsunuz da. Başka birine kullanmayacak olsam bile sadece canın istediği için, böyle bir özgürlüğün yok mesela. Sadece canın istediği için, kardeşim ben sadece yumurtalıklarımı dondurmak istiyorum diyebilme özgürlüğün yok. Sadece kocanla yaptığın embriyoyu dondurmak istiyorsun. Sonra dondurabiliyorsun. Sonra eğer soyadını kendi soyadın olarak kullanmak istiyorsan kocana dava açman gerekiyor ve kocanın rızasını alman gerekiyor. O kadar ataerkil şeyler var ki bunları böyle işte böyle gözden şey yap, böyle bunları böyle önemsemeyip, ya canım ne olacak ki ya, işte hayat müşterek ya, hayat müşterek diyorsun ama bütün kütüğümüz, her şeyimiz, nüfusumuzdaki bütün kimlik bilgilerimiz, benliğimiz, var olduğumuz her şey siliniyor ve kocamızın şeyine geçiyor. Ondan sonra dedenin soyadı kardeşim ne olacak ki falan diyorsun ama dedemi, ben mesela ilkokulda okurken ismimi soyadımı parmak kaldırarak söylediğimde dedemin soyadı by the way demiyorum yani. Babamın soyadı, dedemin soyadı demiyorum. O benim doğduğum, kendimi bildim bileli ben o isimle var olduğum, kimliğimi, kendimi, benliğimi tanımlayan bir isim ve soyad. Böyle tanımlıyorsun yani. Dedenin, babanın, eşeğin, zıkkımın, kökünün falan değil. Ama bir anda evlendiğin gün kocanınkini de söylemek zorundasın. Birden yeni bir kimlik inşası. Mesela kocalar böyle bir şey asla kabul etmez bence. Benim de karımın soyadı benimkine geçsin. Bunu böyle eziklik olarak görürler. Karıları da kendi soyadlarını almak istemediğinde birçok erkek bunu bir iktidar kaybı, bunu bir otorite kaybı, bunu bir kadına karşı üstün olamama tribi, kadına karşı ezik olma tribi olarak algılayıp çok karşı çıkıyorlar hemen. Ondan sonra da yani yok canım ne olacak ki, evlilik eşit zaten ya, sorumluluklar yani zaten kendin de yapacaktın, işte eşinle de yapıyorsun falan, böyle değil işte. Ve hayat Sims değil. Yani ben 3 tane ablam evli, 1 tane kız kardeşim evli. Hepsinin çocukları var. Ve benim babam da, yani annem her ne kadar çocuk bakmış olsa da ve annem de babam da boomer olsa da, babam sabaha kadar bizi kucağında böyle şey yaptığını anlatır mesela. Sabahlara kadar bizi uyutmaya çalıştığını, kucağında salladığını falan anlatır. Yani öyle adam işten gelmiş de uyuyacakmış. Ondan sonra karısı bakacakmış çünkü karısı evde oturuyormuş. Böyle bir dünya ya, böyle bir karı kocalık da yok, böyle bir evlilik de yok, böyle bir dünya da yok. Çok ezbere yorum yapıyorsunuz. Çok çoluk çocuk yani, salak salak. Tamam hani 13 yaşındaki bir insan yapsın da eşek kadar adamların da bu yorumları yaptığını görünce üzülüyorum ben yani. Neyse aman üf. Eğlenelim dedik, yine ciddi ciddi TikTok'lar tartıştık ya. Şeyle bitireyim mi ya? Ukuleleyle bitireyim ya. Madem her boktan, her telden çaldık. E bir de ukulele çalalım bari. Tam olsun.
Hadi bakalım Taylor'cıları sevindirelim bugün. Aşırı... Şu an hatta cringe olarak anılan aşırı bilindik ve aşırı klişe Taylor şarkılarından birini söyleyeceğim. Dört notadan oluştuğu için kolayıma geldi. Maalesef bunu söyleyeceğim. She's cheer captain. I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, being here all alone for my cage, see you belong in me. You belong in me. Story shark, those are çok cringe. Walk in the streets with you and your worn-out jeans. And can I have it? This is how it ought to be. Laughing in the park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? You got a smile that could light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you find us maybe better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers. She's your captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, being here all alone, so why can't you see you along with me? Çok özür diliyorum bu mediocre ukulele performansım için. Ama bugün böyle.
böyle olsun istedim ya. Bugün böyle serbest takılmak istedim yani. Saat var ya, gecenin o kadar geç bir saati ki artık size itiraf etmek istemiyorum zaten kaç olduğunu. Bundan sonra daha düzgün saatlerde, daha az anksiyante, krizantelerine girerek daha az heyecanlı ve daha normal bölümler çekmeye çalışacağım. Hep al işte, uzun zamandır geğirmiyordum. Karar vermiştim yani daha düzgün bir hanımefendi olacağımı. Olmadı işte, ne yapayım. Hepinizi çok seviyorum. Ve çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aklıma Toxic Gossip Train geldi. Bir anda ukuleleyi çıkarım. Özür dilemiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Sevgili editörüm İsmet'e Allah sabırlar versin diyorum. O kadar heyecan yaptım ve o kadar deneye yanıla çektim ki bu bölümü. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Aman Allah'ım, pikselden gerçeğe döndüm.